Ayrım 21.
Daha çağırmadı. Çağırır dedi Vemik. Şarap sunar insana, hem de iyi şarap. Bense panç sunarım. Sunduğun panç da kötüdür diyemem. Neyse, şimdi bir şey söyleyeyim size. Bay Jaggers'ın evine yemeğe gittiğinizde kahya kadını alıcı gözüyle bakın. Çok mu olağanüstü bir kadın göreceğim? Evcilleşmiş bir yırtıcı hayvan göreceksiniz dedi Vemik. Biliyorum, pek de olağanüstü bir şey değil diyeceksiniz. Ben de derim ki bu hayvanın evcilleşmeden önceki yırtıcılığına bağlıdır. Evcilleşme orantısına bağlıdır. Gördüğünüz şey Bay Jaggers'ın kudretiyle yeteneğini gözünüzden düşürmeyecektir. Dikkatle bakın. Bu ön sözün içimde uyandırdığı tüm dikkat ve ilgiyle bakarım dedim. Oradan ayrılacağım sırada Vemik bana 5 dakikamı ayırarak Bay Jaggers'ı eylem durumunda görmek isteyip istemediğimi sordu. Birçok nedenlerden ötürü peki dedim ki bu nedenlerden belki de en önemlisi Bay Jaggers'ı hangi eylem başında bulacağımı bilmeyişimdi. Kentin göbeğine balıklamasına dalarak kendimizi kalabalık bir polis mahkemesinde bulduk. Burada sanık sandalyesinde süslü takı iğnelerini seven dostumuzun bir meslektaşı oturmuş, kaygılı bir tavırla geviş getirip duruyordu. Vasim ise kadıncağızın birini, kendi tanığı mıydı yoksa başka birinin tanığı mıydı bilemeyeceğim, sorgudan geçirmekteydi. Kadını, yargıcı, kısacası mahkemedeki herkesi tir tir titrettiği belliydi. Hangi rütbe ve sıfatla olursa olsun herhangi birisi beğenmediği bir laf etmeye kalksa Vasim hemen bunun zapta geçmesini istiyordu. Gerçeği açıklamayan birisi çıkarsa Jaggers ben seni konuşturmasını bilirim diyordu. Gerçeği itiraf edenleri ise işte şimdi elimdesin diye bağırıyordu. Parmağını kemirmesiyle yargıçların yüreğine dehşet salıyordu. Hırsızlar da polisler de onun dudaklarından dökülecek sözleri yürekleri ağızlarına gelmiş kendilerinden geçmiş olarak dinliyorlar. O çalı gibi kaşların tek bir kılı kendilerinden yana döndüğü zaman dizlerinin bağı çözülüyordu. Hangi yandandı çıkaramadım. Dört bir yanı kasıp kavurur gibi bir tutumu vardı çünkü. Ayaklarımın ucuna basarak oradan sıvışırken onun yargıçtan yana olmadığını çıkartabilmiştim yalnızca. Çünkü Vasim onun İngiliz yasa ve adaletinin temsilcisi sıfatıyla takındığı tutumu yerden yere çarparken zavallı yaşlı yargıcı masanın altında kalan dizleri tiril tiril titriyordu. 25. Bentley Drummle öylesine ters yaratığım biriydi ki yeni bir kitaba bile yazardan kötülük görmüş gibi bir tutumla başlardı. Yeni bir dostluğa daha güler yüzle başlayacağını elbet ummazdık. Yapısı, hareketleri, kafasının işleyişi yönünden hantal olduğu gibi donuk renkli yüzünün ablaklığı, ağzının içinde zor dönerek yuvarlanan diliyle de hantaldı. Nasıl ki kendi de dili gibi pertek, ortalıkta yarı oturup yarı yatarcısına bir uyuşuklukla dolanıp dururdu. Kısacası tembel, kibirli, cimri, içine kapanık, herkese karşı güvensiz bir kişiydi. Drummle, Somerset ilinden varlıklı bir ailenin oğluydu. Evindekiler bu yaratığı yıllarca barındırdıktan sonra bir gün ergenlik yaşına geldiğinde gene de hala kas kafalının biri olduğunu keşfetmişlerdi. Böylece Drummle Bay Pocket'a yollanmıştı. Geldiğinde hocasından bir boy daha büyük, çoğu öğrencilerden de birkaç kat daha kalın kafalıydı. Startup'a gelince iradesiz bir kadın olan annesince adam akıllı şımartılmış, okula gideceği çağda evde alıkonmuştu. Gene de annesine çok düşkündü, neredeyse tapınıyordu ona. Yüzünün çizgilerinde de bir kadın inceliği vardı. Herbert, annesini tanımıyorsun, gene de çocuğun tıpkı ona benzediği anlaşılıyor demişti. Ona Drummle'dan daha çok yakınlık duymam doğal bir şeydi. Daha ilk baştan küreye çıktığımız zamanlarda eve dönerken kayıklarımızı yan yana çekerek kayıktan kayığa konuşurduk. Drummle ise tek başına bizim arkamız sıra gelirdi. Kıyıdan suya eğilen dallar altından sazların arasından. Sular yükselirken hız yapabileceği zamanlarda bile o derin sularda rahat edemeyen kuşkulu bir sürüngen gibi sessizce kıyının yakınından sıyrılıp geçerdi. Ne zaman o günleri ansam, Startup'la benim sandallarımız gün batımının ya da ayın sulara vuran ışığını yararak ilerlerken Drummle'ın hep arkamız sıra ya da kıyıdan karanlıklar içinden geldiğini görür gibi olurum. En yakın arkadaşım, can yoldaşım Herbert'tı. Sandalımı onunla paylaşmaya karar vermiştim. Biraz da bu yüzden sık sık Hammersmith'e geliyordu. Nasıl ki ben de onun handaki dairesini paylaştığım için sık sık Londra'ya iniyordum. Aklımıza estiği zaman saate, sıraya bakmaksızın kalkıp birbirimizi görmeye gidiyorduk. Yürüdüğümüz o yolun şimdi eski güzelliğini yitirmiş olmakla birlikte hala gönlümde gençliğin umut, inanç dolu toy günlerinden kalma ayrı bir yeri vardır. Pocket'ların yanına gireli bir iki ay olmuştu ki günlerden bir gün Bay ve Bayan Camilla çıka geldiler. Camilla Bay Pocket'ın kız kardeşi oluyordu. Onlarla birlikte Miss Havisham'ın yaş günde görmüş olduğum Georgiana da çıka geldi. Kendisi bir kardeş çocuğu oluyordu. Hazımsız katılığına din sevgisi, safrasına da sevgi diyen hiç evlenmemiş bir kadındı. Bu kişiler çıkarlarına dokunulan açgözlü cimri kişilerin hıncıyla bana diş biliyorlardı. Bunun doğal bir sonucu olarak da paraya konmuş olduğumdan ötürü bana en aşağılık biçimde dalkavukluk ediyorlardı. Bay Pocket'a karşı takındıkları tutumsa kendi çıkarlarına aklı ermeyen bir koca bebeğe karşı gösterilen sabırla karışık bir küçümsemeydi. Miss Havisham'ın evindeyken de Matthew Pocket'tan bu yolu söz ettiklerini unutmuş değildim. Bayan Pocket'a ise tepeden bakıyorlardı. Gene de zavallıcığın hayatta hüsrana uğramış olduğunu yadsımıyorlardı. Çünkü bu düşüncenin ışığı onların durumuna da hafifçe yansıyordu ne olsa. İşte böyle bir çevre içinde yerleştim, eğitim edinmek yolunda çalışmaya koyuldum. Çok geçmeden pahalı zevkler edindim. Birkaç ay önce duysam başımı döndürecek sayıda paralar harcar oldum. Ne var ki iyi ya da kötü, ne yaparsam yapayım çalışmalarımı hiçbir zaman safsaklamıyordum. Bundan kendime çıkarabileceğim tek övünme payı, kendi eksiklerimi görebilecek kadar gözümün açık olmasıdır. Bay Pocket bir yandan, Herbert öbür yandan çabucak yonttular beni. Birinden biri her zaman dirseğimin dibinde bana istediğim yönü vermek, yolumdaki engelleri kaldırmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bu durumda yerimde saymam için en azından Drummond kadar hödük olmam gerekirdi. Kaç haftadır Vimic'i görmüyordum. Ona mektup yazarak bir gün kararlaştırıp evlerine gitmek istediğimi bildirdim. O da önerime çok sevindiğini, saat 6'da beni yazıhanede bekleyeceğini bildiren bir mektup yazdı. Gittiğimde onu orada buldum. Saat 6'yı vururken o da kasanın anahtarını sırtından aşağı sarkıtmaktaydı. Beni görünce Valworth'a yürüyerek gitmeyi düşündünüz mü diye sordu. Elbette dedim, siz isterseniz. Hem de çok isterim. Ayaklarım sabahtan beri masanın altından çıkmadı. Biraz kıpırdatmak sanırım iyi gelir. Şimdi yemeğini hazırladım, size anlatayım Bay Pip. Evde yapılmış olan sığır yahnisiyle mezeciden aldığım tavuk çevirmesi var. Etinin yumuşak olduğunu sanıyorum çünkü dükkan sahibi geçen gün bizim bir davada jüri üyesiydi. Çok insaflı davrandık ona. Pirinci alırken bunu birazcık başına kaktım doğrusu. Şöyle en iyisinden bir tane seçiver dostum Britton. Çünkü sizi birkaç gün daha jüri bölmesinde alıkoymayı canımız isteseydi yapabilirdik dedim. O da buna karşılık izin verirseniz size dükkanımızdaki en iyi pirinci armağan edeyim dedi. İzin vermez olur muyum hiç? Ne olursa olsun maldır, hem de taşınabilir türünden. Sofrada yaşlı birinin bulunması neşenizi kaçırmaz ya, umarım. Doğrusu önce onun tavuk çevirmesinden söz ettiğini sandım ama sonra Vemik bizim pederle birlikte oturuyorum da diye ekledi. O zaman terbiyenin gerektirdiği yanıtı verdim. Yürüyerek yola koyulduğumuz zaman Vemik demek daha Bay Jaggers'a yemeğe gitmediniz diye sordu. Yok, çağırmadı daha. Sizin geleceğinizi duyunca bugün o da öyle dedi. Yarın ondan bir çağrı alacağınızı sanıyorum. Arkadaşlarınızı da çağıracak. Üç kişiler değil mi? Gerçi Drummond'ı arkadaş yerine koymazdım. Gene de evet diye karşılık verdim. Sizin çetenin hepsini çağıracak işte. Çete sözünü pek övünç verici bulmamıştım. Gene de sesimi çıkarmadım. Vemik sofraya ne yemek çıkaracak bilemem ama en iyisinden çıkaracağına güvenebilirsiniz. Değişiklik beklemeyin ama kusursuz bulacağınızdan da kuşkunuz olmasın. Vemik biraz duraladı. Sonra geçen kez sözünü etmiş olduğumuz kahya kadını düşünerek konuştuğunu benim anlayacağımı biliyormuş gibi. Bizim patronun evinde tuhaf bir şey daha vardır dedi. Geceleyin kapılarla pencerelerin kapatılmasına izin vermez. Peki hiç hırsız girmez mi evine? İşin püf noktası da bu ya. Kendisi dünya alemi ilan etmiştir. Evimi soyacak adam varsa Hodri Meydan, gelsin boyunu göreyim der durur. Tanrı sizi inandırsın. Bize başvuran kaç kasa hırsızına yalvarırken duymuşumdur onu. Belki 100 kez duymuşumdur. Evimi biliyorsun. Kapım penceremde hep açık durur der hırsıza. Neden gelip bir iş çevirmezsin benim orada? Hadi hadi bir gece şeytana uy da gel diye yalvarır. Ama bu işi ne para için ne de başka bir şey için yapacak babayı daha anasının karnından doğmamıştır. Demek böylesine korkarlar ondan. Ödleri kopar. İnanın bana tir tir titrerler. Beri yandan patron da öyle horozlanmasına bakmayın, tilkinin tekidir ha. Evinde tek parça gümüş bulamazsınız. Hepsi taklittir. En ufak kaşığına dek. Demek zavallıların eline bir şey geçmeyecek dedim, gözü alıp oraya. Ama patronun eline çok şey geçer diyerek Vemik benim sözüm kesti. Öbürküler de bal gibi biliyorlar bunu. Canlarını alır onların patron. Gözlerinin yaşına bakmadan hepsinin canını alır. Vasim'in gerçekten büyük adam olduğunu düşünmeye başlamıştım. Derken Vemik, evde gümüş bulundurmamasına gelince bu onun yaratılışının derinliğindendir dedi. Irmaklar gibi onun da derinliği kendine özgüdür. Taktığı köstüğe baksanıza, o sahicidir işte. çok ağır bir zincir dedim. Ağır mı dediniz? Hem de nasıl? Saati de su içinde 100 pound değerinde sahici altındandır. Biliyor musunuz Bay Pip, bu kentte o saatte köstekten haberi olan su içinde 700 hırsız var. Bunların hepsi erkeği, kadını, yaşlısı, çocuğu o kösteğin her halkasını ayrı ayrı tanırlar. Ama kalıbımı basarım, yanılıp elleri değse dağlanmış gibi hemen yere atarlar. Önce bu konuyu, sonra daha genel konuları laf edinerek Bay Wemmick'le ben yolla zamanın nasıl geçtiğini bilemedik. Sonunda Wemmick bana Walworth semtine gelmiş olduğumuzu haber verdi. Kara toprak yollar, hendekler, küçük bahçelerle dolu bir yerdi burası. Sıkıcı, ücra bir görünümü vardı. Wemmick'in evi işlenmiş bir bahçenin orta yerinde ahşap bir yapıydı. Tepesi de toplarla donanmış bir hisar burcuna benzetilmek üzere biçimlendirilip boyanmıştı. Kendi elimle yaptım dedi Wemmick. Ne güzel duruyor değil mi? Kuleyi övüp göklere çıkardım. Ev ise gördüğüm evlerin belki de en miniğiydi. Kilise penceresi gibi yarısı uydurma, tuhaf gotik pencereleri vardı. Kapısı da gotik stilindeydi. Ama öyle küçüktü ki içeri zor girebildik desem yeri var. Şu gördüğünüz sahici bayrak direğidir Bay Pip. Pazarları sahici bayrak çekerim. Şuraya da bakın. İçeri girdiğim zaman bu köprüyü kaldırırım. Dünya ile olan ilişkilerimi kesmiş olurum. Köprü dediği 2 metre genişliğinde 1 metre derinliğindeki bir su hendiğinin üstüne çekilmiş bir kalas parçasıydı. Ama güzel olan Wemmick'in bunu kaldırıp yerine takarken gösterdiği gururdu. Bu işi iş olsun diye değil, tadını çıkararak yaptığını belirten gülümsemesiydi. Wemmick, her akşam Greenwich ayarıyla saat 9'da topuğumuzu patlatırız diye ekledi. İşte şuracıkta. Gördünüz mü? Patladığını duyunca siz de beğeneceksiniz gümbürtüsünü. Nasıl zehir zemberek olduğunu siz de duyacaksınız. Adı geçen ağır çaplı top kafesten örülme ayrı bir burçta durmaktaydı. Yağmurdan kardan korunması için de üzerine şemsiye biçimli şirin bir siper uydurulmuştu. Wemmick arka bahçede de diye anlatmasını sürdürdü. Kale görüntüsünü bozmamak için gözlerden ırak bir yerde. Çünkü bu kale görüntüsünü işler durumda bulundurmak yaşlı babamızın başlıca ilkesidir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Çok iyi anlatabildiğini söyledim. Evet ne diyordum. Arka bahçede bir domuzumuzla birkaç kümes hayvanımız, tavşanlarımız var. Sonra ben kendi elimle yatak hazırlayıp hıyar yetiştiriyorum bir de. Nasıl hıyarlar yetiştirebildiğimi yemekte kendiniz göreceksiniz efendim. İşte böyle diyerek Wemmick başını salladı. Gülümsüyordu ama ciddiydi de. Küçük yuvamızın bir gün gelip kuşatılmasını düşünebilirseniz aç kalmadan uzun süre dayanabileceğimizi anlarsınız. Sonra Wemmick beni 10-15 metre ötedeki bir kamariyeye götürdü. Yalnız buraya giden yol kurnazca kıvrımlarla öyle bir uzatılmıştı ki varıncaya kadar hayli zaman yürüdük. Bu kuytu köşede içki kadehlerimiz bizi bekliyordu. İçeceğimiz punch göl biçimindeki bir süs havuzunda soğumaya bırakılmıştı. Zaten kameriye de bu sözde gölün kıyısında kurulmuştu. Bu gölün biçimi yuvarlaktı. Ortasında konulmuş duran şey belki bir adacık, belki de yemekte yiyeceğimiz salata tabağıydı. Wemmick gölün içine bir fıskiye de yerleştirmişti. Kıyıdaki küçük bir değirmeni döndürüp de bir burunun ağzındaki mantar tıkacı çıkardığınız zaman fıskiye öyle bir fışkırmaya başlıyordu ki insanın elinin tersi ıslanıyordu. Benim sıraladığım övgülere karşılık olarak Wemmick, buranın mühendisi, marangozu, muslukçusu, bahçıvanı, kısacası her işin ustası benim dedi. İyi de oluyor biliyor musunuz? Newgate yöresinin pasını siliyor insanın üzerinden. Yaşlı babamızı da sevindiriyor. Sizi onunla hemencecik tanıştırmam canınızı sıkmaz değil mi? Bir sakıncası yok ya. Yaşlı babayla tanışmak için duyduğum gerçek sabırsızlığı belirttim. Kaleye girdik. Burada ateş başında oturan çok yaşlı bir adam bulduk. Sırtındaki flanel ceketiyle tertemiz, bakımlı, neşeli, rahat, taş gibi de sağır. Wemmick ona sevgi, şaka dolu bir baş sallayışla "Ey yaşlı babamız" dedi. "Nasılız bakalım?" Yaşlı adam "İyiyim can, çok iyiyim" diye karşılık verdi. "Sana Bay Pip'i getirdim yaşlı babamız. Adını duyabilesin isterdim. Bay Pip, siz de durmadan baş sallayıp gülün ona. En sevdiği şeydir. İsterseniz göz kırpıyormuş gibi başınızı sallayın." Ben başımı kopacak gibi sallayıp durmaya başladım. Yaşlı babamız da "Oğlumun evi ne güzel değil mi efendim?" diyordu. "Tam panayır yerine benziyor. Bence bu güzel yerli, üzerindeki işlemelere devlet el koymalı. Oğlumun ölümünden sonra da halkın eğlence yeri olarak kullanılmalı burası." "Evimizle sen de övünüyorsun değil mi yaşlı babamız?" Wemmick'in o donuk yüzü şimdi gerçekten yumuşamıştı. Başını sallayabildiğince sallayarak "Al bakalım" dedi. Boynunu kıracak gibi olan bir ikinci baş sallamasıyla "Al, bu da varan iki" diye ekledi. "Hoşuna gidiyor değil mi?" Bay Pip, eğer yorulmadıysanız, gerçi yabancılar için yorucu olduğunu bilirim. Gene de bir kez daha başınızı sallayıverir misiniz? Öyle sevindiriyor ki onu bilemezsiniz. Başımı üst üste sallayıp durdum. Yaşlı babamızın neşesine diyecek yoktu. O kümes hayvanlarını beslemeye davranırken biz de çardağın altında içkimizin başına geçtik. Vemik bir yandan piposunu tüttürürken bir yandan da evini bu kusursuzluğa ulaştırabilmenin uzun yıllar aldığını anlatıyordu. Ev kendinizin mi? Şükür, hepsi benim diye Vemik yanıtladı. Ucun ucun satın aldım. Sonunda işte böyle konak yavrusu gibi mümkün oldu. Tanrı'ya şükür. Gerçekten de öyle. Bay Jaggers da beğeniyordur umarım. Ömründe görmedi ki dedi Vemik. Varlığını bile bilmez. Yaşlı babamızı da görmemiştir. Onun varlığını da bilmez. Yok, iş başka, özel yaşam başka. İşe gittiğim zaman kaleyi arkamda bırakıyorum. Kaleye geldiğim zaman da işi unutuyorum. Bir sakıncası yoksa siz de böyle yaparsanız beni sevindirirsiniz. Burasının iş yerinde konuşulmasını istemiyorum. Bu isteğin yerine getirmesinin bir onur sorunu olduğunu sezerek ona göre yanıtımı verdim. Punch pek lezzetli olduğundan içip konuşarak saat hemen hemen 9'a kadar orada oturduk. O zaman Vemik piposunu elinden bırakarak top saati geliyor dedi. Yine kaleye girdiğimizde yaşlı babamızın ocak maşasını ateşte kızdırmakta olduğunu gördük. Her gece yenilenen bu büyük töreni hazırlanmanın heyecanı gözlerini parlatmıştı. Vemik elinde saat, ateşten kıpkırmızı kesilen maşayı yaşlı babamızın elinden alma saati gelsin diye beklemekteydi. Saati gelince maşayı babasının elinden alarak çıktı. Biraz sonra da koca bam bam öyle bir patlayış patladı ki o tahta kutuya benzer küçük saçma ev sarsıntıdan yıkılacak sandım. İçeride kaç tane bardakla kadeh varsa hepsi çın çın öttü. Bunun üzerine yaşlı babamız ki koltuğunun kollarına sımsıkı yapışmamış olaydı tavana sıçrardı sanıyorum. Büyük bir coşkuyla patladı, patladı, kulağımla duydum diye bağırdı. Ben de onun karşısına geçip öyle bir baş sallamaya giriştim ki sonunda yüzünü göremez olduğumu söylersem abarttığım sanılmasın. Topla yemek arasındaki saati Vemik'in ilgi çekici koleksiyonlarına bakarak geçirdik. Koleksiyondaki parçaların çoğu aşırılmış şeylerdi. Örneğin ünlü bir yalancı belgenin yazılmasında kullanılmış olan kalem, seçkin bir takım suçluların tıraş usturaları, birkaç perçem saç, hüküm giydikten sonra kaleme alınmış kimi itiraf belgeleri. Vemik bunlara kendi deyimiyle her biri baştan sona yalandır efendim olduklarından ötürü özellikle değer veriyordu. Bu andaşlar ufak porselen ve büllür parçaların arasında serpiştirmiş duruyordu. Müze sahibinin kendi yapıtı olan birçok düzgün ufak süs eşyası. Yaşlı babamızın yontusu olan pipo tıkaçları da sergilenenler arasındaydı. Burasının yalnızca oturma odasıyla salon değil, aynı zamanda mutfak olarak da kullanıldığı çengeli asılmış bir tavayla ocağın üstündeki pirinç bir halkadan sallandırılmış kızartma şişlerinden anlaşılıyordu. Gündüzleri yaşlı babaya bakan derli toplu, temiz bak bir kızcağız vardı. Bu kız sofrayı kurduktan sonra dış dünyaya çıkabilmesi için köprü indirildi, o da ertesi sabah yine gelmek üzere evine gitti. Yemek kusursuzdu. Gerçi kale çürük cevizler gibi kuru küf kokuyordu. Arka avludaki domuz da evden biraz daha uzağa konulsa belki daha iyi olurdu. Ama ben yine de ağırlanışımdan son derece hoşnut kaldım doğrusu. Burçtaki minicik yatak odamda ise yakınabileceğim tek nokta bayrak direği ile aramdaki tavanın çok ince olmasından ötürü bütün gece direği alnımda dengeliyormuşum gibi bir duyguya kapılmamdı. Vemik ertesi sabah erken kalktı. Benim pabuçları silip temizlediğini duyarak utandım. Daha sonra kendini bahçıvanlığa verdi. Gotik biçimindeki penceremden dışarı baktığımda onun sözüm ona yaşlı babamızı çalıştırdığını, başını da durup durup büyük bir sevgiyle salladığını gördüm. Akşamki yemeğimiz kadar lezzetli bir kahvaltıdan sonra saat tam 8:30'da Küçük Britanya yoluna koyulduk. Yolda ilerledikçe Vemik giderek kurur, katılaşır gibiydi. Ağzının çizgisi de gene bir posta kutusunun yarığına dönüşüyordu. Sonunda iş yerine varıp da kasanın anahtarını gömlek yakasının arkasından çekip çıkardığı zaman Vemik Belbort'u tamamen unutmuş gibiydi. Öyle ki oradaki o kale, köprü, göl, kameriye, fıskiye, yaşlı babamız hepsi birden koca bum bumun son patlayışıyla havaya uçup dağılmış sanırdınız. 26. Vemik'in dedikleri çıktı. Çok geçmeden Vasim'in eviyle yardımcısının evini karşılaştırabilme fırsatına kavuştum. Velvort dönüşü yazıhaneye girdiğimde Vasim kendi odasında lavantalı sabunuyla ellerini yıkamaktaydı. Beni yanına çağırdı. Tıpkı Vemik'in önceden haber vermiş olduğu gibi pansiyondaki arkadaşlarımla beni yemeğe çağırdı. Yalnız resmilik yok diye şart koştu. Gece kılığı istemiyorum. Yarın akşam diyelim mi? Kendisine nereye gelmemizi istediğini sordum çünkü onun nerede oturduğu konusunda hiç bilgim yoktu. Vasim herhangi bir açıklama yapmaktan mesleği gereği genellikle kaçınmanın verdiği bir kaytarmacayla ''Buraya gelin, birlikte bizim eve gideriz.'' dedi. Bu fırsattan yararlanarak belirtmek isterim ki Jaggers bir müvekkili başından savdığı zaman ille ellerini yıkayarak yaptığı işin izlerinin arınırdı. Dişçilerle hekimler gibi. Odasının bir köşesinde bunun için bir bölme vardı ki kullandığı lavanta yüzünden lavantacı dükkanı gibi kokardı. Kapının arkasındaki ruloda koskocaman bir havlu dururdu. Jaggers karakoldan, mahkemeden gelir gelmez ya da bir müvekkili uğurlar uğurlamaz hemen ellerini yıkar, bu havluyla uzun uzun kurulardı.